Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Evet, bu bölümde Kanada'ya gidiyoruz ve 2018'den beri Toronto'da yaşayan Esin Turhan konuğum. TED Ankara ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunu Esin, daha sonra Jean Monnet bursuyla University of Kent'in Brüksel kampüsünde uluslararası kalkınma alanında master yapıyor. Ardından bir süre boyunca Birleşmiş Milletler bünyesinde mültecilerle çalışan Esin, 2018 Kasım'da oturum izni alıp Kanada'ya taşınıyor. Şu anda hem Kanada hükümeti destekli bir programla göç istihdamı üzerine çalışıyor, hem de birkaç sene önce kendi kariyer danışmanlık şirketini kurmuş. Ayrıca Esin de bir podcaster. 3 senedir Kendimiz İçin Yapıyoruz isimli feminist podcast serisinde içerik üretiyor. Merhaba Esin, hoş geldin.
Merhabalar Emre, hoş bulduk. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum burada olduğum için.
İyi ki katıldın. Buradan Aras Kocaoğlan'a da, bir önceki bölüm konuğum, Turkish Dictionary'e de teşekkürler. O bizi bir araya getirdi, sağ
Evet,
olsun.
yine.
İlsin böyle kendini anlattı. Dedim direkt, yani hem kariyer danışmanlığı yapması, hem göç üstüne çalışması ve göçün hani sadece beyaz yaka göç değil, hani mülteci ayağında da deneyimi olmasıyla, hani iki taraftan da bakabilen biri olmasıyla beni heyecanlandırdı. Ayrıca kendisi de bir içerik üreticisi bu kadar işinin yanında. Demin hatta kayda başlamadan önce Esin'le dertleşiyorduk. Bir yandan tam zamanlı çalışıp ya da farklı projelerle uğraşıp bir yandan bir şeyler üretmenin zorluğundan bahsediyorduk.
Evet.
Ama bugün ikimiz de vakit ayırdık ve buradayız. Mucizevi bir
Evet,
şekilde.
bir de hastalıklardan ötürü biraz ertelemeler de yaşadık ama buradayız.
Olsun. Evet, en başa dönecek olursak Kanada'ya taşınma süreci nasıl gerçekleşti? Bununla başlayalım.
Bununla başlayalım. Şimdi ben zaten senin diğer bölümlerini de dinledim Emre ve hep konuşulan bir şey var. Bir takım trendler var tabii ya. Bir takım belirli tarihler var. Türkiye'den dışa göçün arttığı. Çok fazla kişi de olduğu gibi 2016 sonrasında ülkenin genel gidişatı, güvenlik endişeleri ve temel hak ve özgürlüklerle alakalı bir takım endişe ve kaygılar bizde de baş gösterdi. Ve o zaman erkek arkadaşım, şu anda eşim olan partnerim bir araştırma sürecine girdi. Şimdi biz ikimiz de sosyal bilimler mezunuyuz. Ben bunu daha önce Kendimiz İçin Yapıyoruz'da da bahsetmiştim aslında. Her zaman doğru olmayabilir ama benim bulunduğum yerden baktığımda birazdan mühendislik ya da işte böyle pazarlama, satış gibi alanlarda çalışan insanların yurt dışında iş bulmasının biraz daha kolay olabildiğini gözlemliyorum. Sosyal bilimler içinse özellikle o dönem daha büyük zorluklar vardı. O yüzden biz yurt dışına taşınmak istediğimizi bilmemize rağmen gerçekten kendimizi nerede bulacağımızı hiç bilmiyorduk. Avrupa'ya gidiş de o zaman henüz bu kadar yoğun değildi. O yüzden bu araştırma sürecinde kendimizi endişeli ve korkmuş bir şekilde bulurken karşımıza Kanada'nın Express Entry programı çıktı. Bu bir kalifiye göç programı. Tamamen online, bir büyükelçiliğe, konsolosluğa gidip görüşme dahi yapmadan, hani bir çok aslında basit bir dosya başvurusu dediğimiz, hani göç sektöründe bir başvuru sistemiyle ilerleyen, tamamen sizin kalifikasyonlarınızı sıralayıp kanıtladığınız belgelerle ve devletinde bir puanlama sistemiyle belirli bir seviyenin üstünde kalan kişilere oturma izni daveti yolladığı bir program. Çok basit şekliyle anlattım. İlgilenenler araştırabilir. Express Entry Kanada'nın gerçekten son 5-6 senedir yükselen değeri ve çok fazla ilgi gören bir programı. Şunu da belirtmem lazım. 2016 yılında tabii bu kadar bilinen bir program değildi ve puanlar biraz daha düşüktü.
Ben hiç
Öyle mi?
duymamıştım
Çok
bu
sevindim burada
arada. Evet,
anlattığını.
çok şaşırdım. Evet, iyi ki anlattın.
Ya qualification'larınıza göre puan alıyorsunuz. İşte Kanada'da eğer atıyorum eğitim aldıysanız daha fazla puan. Ama master dereceniz varsa daha fazla puan. Doktoralıysanız daha fazla puan. Böyle böyle puanları biriktiriyorsunuz. Eğer hem İngilizce hem Fransızca dil sertifikanız varsa daha fazla puan alıyorsunuz falan. Biz o zaman dediğim gibi çevremizde sadece bir kişi vardı bunu yapan. O kişiyle de geldikten sonra burada tanıştık, hatta bir sarıldık, dedik senin sayende geldik biz buraya. Çünkü yani ilk araştırdığımızda sanki ya too good to be true bir programdı Ve ya bir deneyelim şansımızı diyerek girdik biz havuza. Ben ertesi gün havuzdan çıktım. Yani direkt davet aldım. Ve hani o kadar az bilgimiz vardı ki program hakkında ve Kanada hakkında. Ha bir deneyelim bakalım diyorduk. Halbuki şimdi geri dönüp bakınca görüyorum ki bize tabii ki o dönemin puanlarını düşününce bana zaten aslında offer geleceği çok belliymiş. Ama biz böyle bir deneyelim bakalım falan diyerek girdik. Çünkü bunun güzelliği, bu bir puanlama sistemi olduğu için Göç Bakanlığı belirli bir puan çekiyor her çekiliş yapıldığında ve o puanın üzerinde puana sahip olan bütün göçmen adayları otomatik olarak oturma izni alıyor. Yani biz Kanada'ya geldiğimizde çoktan kalıcı oturma iznimiz vardı. Permanent resident.
Kalıcı oturum
Kalıcı
hem
oturum.
de.
Evet. Çok avantajlı
Ya sen onu yazdığında ben herhalde yanlışlıkla
Yok.
kalıcı oturum yazdı diye
Evet.
düşündüm. Hiç duymamıştım ben bunu. Çok
Evet.
şaşırdım. Çünkü bu normal iş bulup gitme vesaire gibi farklı işçi vizeleri falan da var. Onlar gibi bir şey
Değil.
değil anladığım kadarıyla. Çok acayip ve 3 yıl içinde vatandaş
Evet
olabiliyorsun.
ve de ben ülkecilerle çalıştığım yani göçle alakalı bir mesleğim olduğu için de bunu zaten çok iyi biliyorum. Bu bir rekor süre. Kanada kadar hızlı vatandaşlık veren başka ülke yok benim bildiğim kadarıyla.
Pardon, sinirim bozuldu. Var aslında bir ülke,
Ha, değil
Türkiye.
mi?
Türkiye'de ev alındığı gibi pasaport verilmesi durumuna hala ben şok oluyorum. Çünkü normalde yatırım vizelerinde hani bir süreç gerekiyor. Ya neyse, konuyu dağıtmayayım. Ama ben de bak kaç bölüm oldu bu? Kaç? 130 küsürüncü bölüm olmalı. 3 yıl benim de duyduğum
Evet.
ya da gelişmiş ülkeler kategorisinde
Evet.
rekor. Evet.
Rekor bir süre. Evet. Ya biz de açıkçası gönlümüz Avrupa'dan yanaydı. Ne yalan söyleyeyim. Ben zaten Avrupa'da daha önce Erasmus'ta yapmıştım, master yapmıştım. Avrupa'yı hala çok seviyorum. Kalbimde çok özel bir yeri var. Bir de kültürel olarak da, mesafe olarak da bize yakınlığı, Türkiye'ye yakınlığı çok önemli bir avantaj. Ama bir yandan da bizim amacımız kalıcı, işte dediğim gibi bir çözümdü ve bir pasaport hayalimiz vardı. O sırada Birleşmiş Milletler'de çalışırken de aslında bunu düşündük. Yani bir takım geçici görevlendirmelerle başka bir yerde yaşama ihtimalimiz olabilirdi. Ama bu kalıcı bir değişim değil ve hani vatandaşlık alma sürecimize yardımcı olacak bir şey olmayacaktı. O yüzden de Kanada'daki bu sistemin hani rekor sürede vatandaşlık sunuyor olması bizi çok cezbetti ve bir deneyelim bakalım derken kendimizi burada bulduk. Çok da güzel oldu. Dediğim gibi buradaki günlerinizi saymanız gerekiyor. Seyahatleri falan düşerek bir de araya pandemi girince biz bu senenin başında Mart ayında vatandaş olduk. Çok büyük bir adımdı. Gerçekten çok gururlu ve mutluyum bu olduğu için.
Vallahi tebrikler.
Teşekkürler. Kanada'ya geldiğimizde ya uçaktan indiğimizde eşim de ben de daha önce Kuzey Amerika'ya hiç ayak basmamıştık. Kanada'ya hiçbir şekilde gelmemiştik. Hiçbir bilgimiz yoktu. Ve tanıdığımız uzaktan o zaman tanıdığımız birkaç kişi vardı sadece. Yani biz böyle çok büyük bir bilinmezliğe kendimizi attık. Sıklıkla da bunu geri dönüp konuştuk. Ama cesaret göstermişiz biz neler yapmışız diye. Ama bir hayalin peşinden kendimizi attık. Bu Express Entry ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şu anda puanlar çok yüksek ve ilgi arttıkça tabii ki tamamen bir supply demand meselesi, bir de araya pandeminin girmesi sebebiyle artık benim bildiğim kadarıyla hani sadece iş deneyimi olan ve işte yaş itibariyle avantajlı konumda olan ve masterlı olan insanlar kolay kolay havuzdan çıkamıyorlar. Bir doktora diploması bile gerekiyor. Evet, biraz maalesef sistem değişti artık 2016 şey 2018 yılında olduğu kadar avantajlı değil. Ama bizi tabii çok mutlu eden bir program oldu. Dediğim gibi yani geldikten sonra aslında o kalıcı oturma izninin ne kadar kuvvetli bir statü olduğunu da çok gördük. Çünkü bütün bu işlemlerimizi hallederken burada Toronto'da işte gidip social insurance number falan alırken herkes "Aa, PR mısınız? Permanent resident mısınız? Çok tebrik ederim, çok tebrik ederim." dedi. Ev bulurken bize çok kolaylık sağladı. Banka hesaplarını açarken çok kolaylık sağladı. O anlamda çok büyük bir avantaj yaşadık. Kesinlikle bu ayrıcalığın çok farkındayım yani. Ama Kanada'yı seçmemizin bunun dışında başka herhangi bir özel nedeni yoktu. Başka herhangi bir bağımız yoktu. Buraya geldikten sonra o bağı kurduk.
Evet, çünkü benim bildiğim Kanada'da hani böyle kura sistemleri falan var, hani her yıl belli sayıda göçmen alan. Onlar da böyle genelde uzak, hani ücra eyaletlerde belli alanlarda çalışabiliyorsun falan gibi. Ben onu biliyordum. Buna çok şaşırdım. Bir yandan şimdi şöyle baktım, 2015 yılında açılmış bu
Hı,
sistem.
evet.
Bayağı
Bayağı
yeni
yeni.
aslında, nispeten daha 10 yılını bile
Evet.
Doldurmamış
Evet, bayağı yeni.
ve her yıl artmış. O yüzden de rakamı capliyorlar
Kesinlikle.
herhalde, tutmaya çalışıyorlar. 2020 yılında 91 bin göçmen hedeflemişler. 107 bin kişiye davetiye gönderilmiş. 2021'de 91 binmiş kota. 102 bin kişiye davetiye gönderilmiş. Valla Kanada'ya bak,
Evet.
en kalifiye insanları diyorsun, doktora olması gerekiyor, master bile yetmiyor.
Evet, şu an öyle.
Valla çok
Ya
güzel.
burada tabii Kanada'nın çok fazla farklı göçmen programı var. Bunun içinde biz bir danışmanla çalışmadık ve kendimiz araştırdık. İnternette çok fazla bilgi olduğunu düşünüyorum ama bilgi kirliliği de var. Tabii ki dediğim gibi yine ilgi arttıkça. Ben bir göçmenlik danışmanlığı vermiyorum, veremem. Çünkü bunu da aslında buradan belirtmek çok önemli. Bu regulated bir meslek
Doğru.
grubu ve Kanada'da bu konuda bir bilgilendirme yapmak tamamen yasa dışı. Başım çok büyük belaya girer yani bunu yapmaya çalışırsam. O yüzden asla yapmıyorum. Çok güvendiğim benim business partnerlerim var ve hani insanlar bu konuda bilgi almak ve birileriyle bağlantı kurmak isterlerse onlarla da hani çalıştığım kişileri paylaşmaktan zevk duyarım. Gerçekten bu meselede eğer bir danışman kalmak istiyorsanız gerçekten işi bilene sormak gerekiyor. Bu insanlar okula gidip bir sertifika alıyorlar ve her şey çok regulated. Gerçekten çok ciddiye aldığı bir şey Kanada'nın bu. Çünkü gerçekten onlarca farklı program var ve size en uygun olan programı bulmak çok önemli. Dediğim gibi biz şanslıydık. Biraz orada iyi, yani benim eşimin de araştırma becerileri gerçekten çok iyi olduğu için ben onun avantajını gördüm orada. Biz denedik oldu ama işte şu an süreç biraz değişti.
Evet, belki bununla alakalı bir danışmanlık şirketiyle, bu konudaki bir danışmanlık şirketiyle ayrı bir bölüm bile yapılabilir. Çünkü bakıyorum, dediğin gibi zaten Kanada'nın bir sürü göçmenlik programı var. Hani göçmen ülkesi aslında Kanada tam olarak. Express Entry'de bile 3 farklı ayrı program varmış. Canadian Experience Class, Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program diye bambaşka kriterleri var. Bu sadece bir programın altındaki 3 farklı dal. Oho, yani ama dediğin gibi hani daha çok yurt dışında iş bulmak için böyle işte atıyorum finans alanı olsun, pazarlama olsun, mühendislik dalları bir tık daha avantajlıyken, dediğin gibi sosyal bilimler çıkışlı kişiler için, yani sizler için güzel bir avantaj olmuş. Peki oraya taşındınız. İş bulma süreci nasıl oldu? Çünkü işiniz olmadan hani kalıcı oturum avantajı var tabii elinizde. Ama yine de iş bulmak, yani yeni bir ülke demek, yeni dinamikler de demek. İş bulma süreci nasıldı Esin?
Biz dersimizi çok iyi çalıştık ve göç sürecine başlamadan önce iş aramaya başladık. Bu çok önemli bir faktör. Benim de şu an çalıştığım insanlara aslında söylemeye çalıştığım şey bu. Ben kendimi bir anda bu sektörün içinde buldum. Ben buraya taşındıktan 2 ay sonra iş buldum. Eşim de öyle. Çünkü dediğim gibi önden araştırmaya başladığımız ve bir takım gerçek bilgiye sahip olan insanlardan ne yapılması gerektiği hakkında çok içi dolu bilgiler aldığımız için süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Daha zaten benim şirket kurma ve bunun danışmanlığını sağlama fikrim de tamamen buradan doğdu. Çünkü hem kendim full time işimde bu sektörün içine girdim. Çünkü dediğim gibi işte devlet destekli bir takım programlar var. Buraya gelen göçmenleri devlet tabii ki yalnız bırakmak istemiyor. Yeterli seviyede mi? Değil. Çünkü biraz daha genel geçer bilgilerin paylaşıldığı, hani kişinin tamamen unik ihtiyaçlarına göre değil de daha genel geçer bilgilerin paylaşıldığı, hani kapasite problemlerinden ve bütçesel problemlerden ötürü, hani bir takım sivil toplum örgütleri var bununla ilgili çabalar ve faaliyetler ve projeler yürüten. Ben bunların içini buldum kendimi. İşte Workforce Development deniyor bu sektörün adına. Hem kendim farklı workshoplara katıldım, hani bir takım uzmanların yürüttüğü. Rezümeme mesela burada CV denmiyor, rezüme deniyor. İşte böyle bir takım terminolojik farklılıklar var, formatsal farklılıklar var. Mülakat performansınızda hani gerçekten dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bunları iyi uygulayarak 2 ay içerisinde iş bulduk ve gerçekten çok şanslıydık. Bizim sürecimiz bu anlamda çok iyi gitti. Dediğim gibi hani sonrasında ben buradaki açıklığı fark ettiğim için dedim ki yani bu bilgileri gerçekten gelen insanlarla paylaşmak lazım. Çünkü çok haklı olarak bir kalifiye göçmen programında ben de işte Express Entry'nin Federal Skilled Worker ayağıyla geldim buraya. Şimdi Kanada sizi kalifiye bir göçmen olarak alıyor, size evinize kalıcı oturma izni yolluyor. Diyorsunuz ki okey, tamam, ben iner inmez hemen iş bulacağım o zaman. Ama maalesef böyle değil. Yani burada talent gap dediğimiz bir şey var sektörde, bu şekilde söylenen. İş var, yetenek var, ama ikisinin arasında bir boşluk da var maalesef. Onu doldurmak gerekiyor. Bunun için de gerçekten göçmenlerin uygulaması gereken bir takım stratejiler var. Ben kendi işimde de mümkün olduğu kadar fazla insanla bu stratejileri paylaşmaya çalışıyorum.
Mesela Kanada'ya taşımayı düşünenler için iş bulma konusunda tavsiyelerin var mı, aklına gelen böyle quick win
Çok ama
diyebileceğimiz?
çok tavsiyem var, ama birkaçını hemen buradan paylaşmak istiyorum. Şimdi özellikle bu CV, rezüme konusu niye önemli? Şimdi işverenler her zaman aslında, tabii ki hani çok kaç kere mülakatı almış olurlarsa olsunlar, çok kısa sürede tanıdıkları insanlar, eğer kendi networkler içinden birisini seçmiyorlarsa, tamamen yabancı bir kişiye işi yapabileceğine güvenme ihtimali üzerine tutunarak aslında iş teklifi götürüyorlar, değil mi? Şimdi burada o güven ilişkisini kurmak çok önemli. Bunu yaparken de gerçekten sizin sektöre ve Kanada'daki iş kültürüne hakim olduğumuzu göstermeniz gerekiyor. Bu aslında yani biraz sığ bir şey olduğunu anlıyorum, ama hepimiz aslında bunu yapıyoruz. Günlük hayatımızda da bunu yapıyoruz, profesyonel hayatta da yapıyoruz. Bir takım indikatörlere bakıyoruz, bir takım işaretler arıyoruz. Karşımızdaki insana ne kadar güvenebiliriz bunu anlamak için. O yüzden de eğer siz CV'nizi yollarken işverene, yani aslında onu rezüme değil de CV olarak kaydetmeniz bile bir işverende bu acaba Kanada'daki profesyonel ortama yeterli hakim değil mi bu insan, ya da acaba nasıl bir iş kültüründen geliyor, acaba arada çok büyük farklılıklar mı var, acaba ben bununla baş edemeyecek miyim gibi bir takım korkular oluşturabiliyor. Çok küçük bir örnek rezüme CV farklılığı, ama şimdi ben bu görüşmenin, yani bu podcast kaydını boyunca hep rezüme rezüme diyeceğim, çünkü burada kullanılan terminoloji bu. Buna ek olarak mesela Türkiye'de çok sıklıkla gördüm, clientlarımda da, yani danışacağım insanlarla da çalışırken çok gördüğüm bir şey, sayfalar uzunluğunda rezümeler, böyle 4 sayfa, 5 sayfa, çünkü çok deneyimim var benim Esin. Zaten göçmenim, işvereni iyi bir aday olduğumu ikna etmeye çalışıyorum. Her şeyi oraya koymalıyım gibi düşünüyorlar. Şimdi bu da çok yanlış. Çünkü işverenler az ve öz bilgi arıyor. Kuzey Amerika'da, yani Amerika'da da bu böyle. Belki daha önceki konuklarından da duymuşsundur ya da çevrenden. Yani 1 sayfalık sıkış tekiş, ama 1 sayfaya sığan rezümeler daha yaygın. Bir değilse 2, maksimum 2. Bunu çok görüyorum. Yani Türkiye'de biz biraz şöyle değerlendiriyoruz adayları. Hangi liseye gitmiş, hangi okulda okumuş, hangi bölümde okumuş. Biraz böyle adayları genel bir profil yaratarak değerlendiriyor işverenler ve rezümesine bakıp bu işi yapmış, bunu da yapar gibi de düşünüyorlar. Burada senelerdir işverenlerle toplantılara giriyorum. Gerçekten endüstride hani lider pozisyonda olan insanlarla konuşuyorum. Çok fazla hiring manager'dan bunu duydum. Aslında rezümede incelerken onu, recruiter'lar da aynısını yapıyor. İş ilanıyla en alakalı bilgileri görmeye çalışıyor bu insanlar. Yani bana hayat hikayeni anlatma, sadece relevant olan, en alakalı olan becerilerini ve deneyimlerini anlat diyorlar. Bu da hep zamandan kazanmak için, yani çok büyük bir hani hızla en doğru adayı bulma yarışı içinde olduğu için işverenler, öyle bir farklılıktan bahsedebilirim. Devam edeceğim Emre, çünkü bu liste biraz uzun.
Evet. Yok yok, hepsi çok faydalı şeyler. O yüzden hiç bölmüyorum
Tamam.
bile.
Networking de çok önemli. Kanada'ya bir şekilde adım atan bütün göçmenler networking'in önemini defalarca kez duyuyorlar. Ama gerçekten bunun bir sebebi var. Bu sadece Kanada'ya özgü bir şey değil. Aslında hayatın her yerinde bağlantılarımız, sosyal sermayemiz çok önemli. Yeni şeyler
Doğru.
duymak, işte yeni gelişmelerden haberdar olmak, açılan bir ilandan başkalarından önce haberdar olmak, ya da belki birisiyle aynı okula gittiyseniz işverenin size daha fazla sempati duyması, ya bunlar aslında her alanda olan şeyler ve yani liyakatı tehdit eden durumlar değil. Sadece yine o güven ilişkisine otururken herkes, işverenler biraz tanıdıkları, belki bir ilişkilerinin olduğu, belki birkaç kere sohbet ettikleri kişileri önceliklendirmeyi tercih ediyorlar. Ben de işe alım yaptım ve kesinlikle benim de birincil içgüdüm böyle oldu. Yani eğer birisini tanıdıysam, daha önce birlikte çalıştıysam başka bir settingde ve iş etiğini, hani iş prensibini birazcık biliyorsam, var olan biricik pozisyonumu ona vermeyi tercih ederim.
Bu noktada belki şeyi de ekleyebilirim. Hani daha önce bazı bölümlerde konuşmuştuk bundan. Mesela bir ilan gördüğünüzde LinkedIn'de o kişiye, yani o pozisyonun hiring manager'ını bulabiliyorsanız ya da o şirketin İK'daki talent acquisition ya da işe alım sorumlusunu bulabiliyorsanız mesaj atıp, böyle kısa bir mesaj atıp işte neden o pozisyona uygun olacağınızı düşündüğünüzü belirten böyle kısa bir tanıtım
Kesinlikle.
atmak bile bazen işe yarayabiliyor. Tabii her mesaja geri dönüş beklemeyin. Hani 20 mesajda bir falan geri dönüş anca oluyor. Ama olduğunda da fark yaratıyor. Yani mülakat daha farklı bir seyirde ilerliyor.
Kesinlikle. Ve de aslında benim çalıştığım insanlara hep hatırlatmak istediğim şey şu: networking, yani bağlantılar kurmak, sadece bir iş başvurusunda sizi öne geçirecek bir şey değil, uzun vadeli bir yatırım aslında. Çünkü bir ülkeden başka bir ülkeye geçmek demek şu demek: siz iş piyasanızı değiştiriyorsunuz. Orada bir değişim süreci var. Ve bu değişim süreci içerisinde illaki işte CV'nizde bir takım değişiklikler yapmanız gerekecek. Belki kariyerinizi değiştirmek istiyorsunuz. Belki yeni bir başlangıç yaparken yeni bir sektöre geçiş yapmak istiyorsunuz. Ya da belki sizin çalıştığınız sektörün karşılığı gittiğiniz ülkede yok. Bu benim başıma geldi mesela. Yani Türkiye'deki mülteci programları ile Kanada'daki mülteci destek programları bambaşka. O yüzden aslında ben bunun tam karşılığı olmadığı için Kanada'da sektör değiştirip tamamen kariyer koçu ve kariyer danışmanlığı üzerinden yeni bir uzmanlık geliştirdim. Bunun dışında Türkiye'de savunma sanayinde çalışan ve bunun birebir karşılığını Kanada'da bulamayan tanıdıklarım oldu. Ya da işte üniversitede çalışmış kişiler akademik dünyadan çıkıp Kanada'ya geldikten sonra farklı bir sektöre geçiş yapmak hani durumunda olan kişiler, devlette çalışmış, devlet kurumlarında çalışmış ve Kanada'da onun karşılığını arayan kişiler sıklıkla karşıma çıkıyor. Bu noktada yapılması gereken çok önemli bir şey var: transferable skills dediğimiz, ya yani aktarılabilir becerileri bulmak gerekiyor. Yani bir adaya bakalım, Emre Türkiye'den Kanada'ya taşınırken Emre'nin gerçekten kuvvetli olduğu becerileri hangileri? Ve bu becerileri daha önce dijital pazarlama alanında kullanmış olabilir ama şimdi Kanada'daki iş piyasasında hangi alanlarda kullanabilir? Hangi alanlarda daha fazla başarı görebilir? Hangi alanlarda gerçekten büyük bir açıklık var, daha fazla demand var? Bunları bulmak gerekiyor. Ben aslında çalıştığım kişilere bu konularda yardımcı olurum. Yani kariyer koçluğunun çok büyük bir parçası bu. Bir değişim, dönüşüm sürecinde hani Kanada'daki karşılıkları bulmak. Bunun için de sektörden kişilerle konuşmalar yapmak ve bağlantılar kurmak çok kritik bir şey. Çünkü asıl size ihtiyacınız olan şeyi ve de sizin becerilerinizi ve deneyimlerinizi dinleyip onun Kanada'daki karşılığının ne olduğunu ancak burada o sektörde çalışan insanlar söyleyebilir. O yüzden networking'e uzun vadeli bir yatırım olarak bakmak lazım. Buna tohum ekmek diyoruz aslında. Bir takım tohumlar ekiyoruz, sonra o ilişkileri suluyoruz, sıcak bırakmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten ilgilendiğiniz sektör hakkında bilgi alabilmek için yapabileceğiniz en güzel yatırımlardan biri gerçekten. Sadece bunu da insanlar bazen yanlış yönetebiliyor. Mesela sen de bahsettin. Kısa ve net ve sonuç odaklı mesajlar atmak çok önemli. Bana da hani çok fazla ulaşan insan oluyor.
Ben de o yüzden kısayı vurgulamak istedim. Çünkü destan şekli mesaj atarsanız tersi bir etki de yaratabilir. Çünkü herkes çok yoğun ve o an ilgilenemeyebilir. Ya da hani ters bir etki yaratmasa bile sadece ilgilenecek vakti olmayacağı için arka plana atabilir. Ah, sonra bakarım buna deyip. Bana da oluyor bazen. Çünkü mesaj geliyor. Çok uzunsa gerçekten değer verdiğim için gelen mesaja, tamam, bunu daha sonra vaktim olduğunda güzelce okuyacağım diyorum. Bazen dönüyorum tabii ki, bazen ama unuttuğum da oluyor ne yazık ki. Ama kısa mesajlara geri dönüş daha kolay oluyor.
Kesinlikle öyle. Ve de hani gerçekten sonuç odaklı. Hani ben sizi nasıl buldum? Neden sizinle konuşmayı istiyorum? Ve bu konuşmadan şunu şunu şunu almak istiyorum. Yani belirli sorular ve belirli bir roadmap. Ya bunu sunarsanız insanlara, Kanada'daki insanlar gerçekten aslında bu bağlantılara çok açık. Birazdan da bahsedeceğim ya, Kanada hakkında en çok sevdiğim şeylerden biri aslında stereotipin doğru olması. Burada çok nazik insanlar var. Tabii ki herkes böyle değil. Genellemeler çok yanlış ve tricky olabilecek şeyler. O yüzden ben de bundan imtina etmeye çalışıyorum ama ben bunun sonsuz çalıştığını gördüm. Kendim için de hani insanlara çok kibar, nazik ve net bir şekilde ulaşınca hani çok yüksek oranlarda geri dönüş alıyorum. Çok yeni bağlantılar kurdum. Kendim buraya taşındıktan sonra da açıkçası o 2 aylık iş arama süreci boyunca her tanıştığım insandan beni 3 farklı başka insanla tanıştırmalarını istedim ve böyle böyle bir kartopu etkisiyle çok fazla kişiyle görüştüm. O görüştüğüm insanlardan bir tanesi beni dinleyip yaptığım deneyimleri duyup analiz edip dedi ki, ya biliyor musun sen aslında bu kariyer danışmanlığı sektörüne çok iyi olursun. Ben dedim ki, ya yok ya ben hiç bilmiyorum, hayır nereden yapacağım? Hayır yaparsın dedi. Ve bu işi yapan bir insandan hayır yaparsını duymak beni çok motive etti. Ve ben aslında ilk işimi bu şekilde buldum. O yüzden yani networking'in böyle çok büyük bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Kanada sürecinin çok çok büyük bir parçası. Çok önemli bir, ne diyeyim, taktik.
Yani güzel bir tavsiye kesinlikle. Yurt dışında bir de sıfırdan başlıyorsunuz bir yandan. Yani bu networking sadece iş bulmak için değil, bulduğunuz işte ilerlemek için de gerekli. Yine
Kesinlikle.
ben bazı bölümlerde bahsetmiştim. Londra'ya ilk taşındığımda mesela biraz şey noktasında afallamıştım. İşte atıyorum sosyal medya ajansı aramam gerekiyordu ya da baskı için bir ajans aramam gerekiyordu vesaire. Bütün bunlar Türkiye'de sahip olduğum bilgilerdi. Farklı farklı ajanslarda kontaklarım vardı. Buraya geldim. Sıfır. Yani bir iki global ajansın tabii ki ismini biliyorum ama ne orada çalışan bir tanıdığım var ya da böyle ufak butik ajanslar konusunda hiçbir bilgim yok. Bunları da aslında networking yaparak da zamanla ya da networking yapmasanız bile kasıtlı olarak network'ünüzü genişlettikçe daha rahat oluyorsunuz ve iş hayatınıza da olumlu tesir ediyor. Gelelim iş bulduktan sonra kariyer yönetimi kısmına. O konuda mesela Türkiye'ye göre ne gibi farklar olduğunu görüyorsun veya danışanlarından ne gibi sıkıntılar gözlemliyorsun?
Kendi sürecimden de bahsedebilirim aslında. Ya bu hem iş arayış sürecinde hem de kariyer basamaklarını tırmanırken sıklıkla karşımıza çıkan bir şey. Kültürel farklılıkların aslında iş hayatındaki en büyük yansımalarından biri self marketing dediğimiz şey. Öz pazarlama diye çevirebiliriz
Ay.
herhalde. Evet.
Evet, benim de iş yerinde muzdarip olduğum ve kendimi son yıllarda kendimi bu konuda motive etmeye çalıştığım bir alan, self marketing.
Çok çok çok önemli. Ya ben kendimde de bunu çok görüyorum ve artık bu sektörün içinde ben yüzlerce insanla çalıştım. Yüzlerce rezümeye baktım, yüzlerce hikayeye hakimim. Bizim bulunduğumuz coğrafyadan gelen insanlar da, işte Asya kültüründen gelen insanlar da bunu çok görüyorum. Çünkü bu bireysel değil de daha toplumsal odaklı, daha kolektif bir yapıda büyümüş insanlarda küçüklükten itibaren öğrenilmiş bir şey. Biz kendimizi öne çıkarmayı, hani böyle övünmeyi falan hep utanılacak bir şeymiş gibi, yapılmaması gereken bir şeymiş gibi görüyoruz. Kendim bile aslında başarılarımdan bahsederken ben hala çok utanıyorum. Böyle küçültmeye çalışıyorum. Ya da mesela bir proje yaptınız diyelim iş yerinde. Bir sonraki iş yerinize başvururken, mülakatta bunu anlatırken yaptık, biz yaptık diye bahsedersiniz mesela Türkiye'de. Bazı insanların rezümelerinde bile görüyorum hani, ya da cover letterlarında hep biz diye bahsediyorlar. Diyorum ki bu biz kim? İşveren senin biz diye bahsettiğin grupla ilgilenmiyor. Sadece senin başarılarını duymak istiyor ve senin onu gerçekten gururla taşıdığını görmek istiyor. Bu yüzden bu iş başvurularında da işin içerisinde de gerçekten çok kritik bir şey. Ben de hala öğreniyorum. Mentorlarla çalışıyorum. Ben de bağlantılar kuruyorum. Başka insanların tavsiyelerini alıyorum. Sıklıkla gördüğüm bir şey. Şu da çok faydalı. Kariyeriniz içerisinde eğer bir yerden başladıysanız ve yükselme hedefiniz varsa, bunun gerçekten sizin için kültürel anlamda bir farklılık olduğunun farkında olarak bununla ilgili önlemler alabilirsiniz. Mesela bunu kendim için yapıyoruz da bahsetmiştim. Sene boyunca işte patronunuzdan bravo etsin, çok iyi yaptın ya da bu proje çok iyi gittiği duyduğunuz anda hani bir küçük bir not sayfası açıp Google Drive'ınızda. Onları minik minik işte bu seneki başarılarım diye not etmek. Senenin sonunda, yıl sonu işte performans değerlendirmeleri geldiğinde o listeye şöyle küçücük bir bakmak hem sizin için bir başlangıç noktası oluyor. Çünkü bunu da yapmışım, sonradan şunu da yaptım diye biliyorsunuz. Ve açıkçası motive edici de oluyor. Hem pratik anlamda hem duygusal anlamda güzel bir fark yarattığını düşünüyorum.
Biz genel olarak kültürel olarak bazı şeyleri geçiştirme, yani büyük başarı ya da biz yaptık. Ama Türkiye'de de öyle öğretildi.
Kesinlikle.
Yani ekip ruhu, takım oyunculuğu, hani ben yapan
Evet.
biri Türkiye'de hoş karşılanmaz. Ben de sürekli biz şeklindeydim
Kesinlikle.
burada. Sonra zamanla onu, yani hala iş yerinde onu çok yapmasam da en azından mülakatlarda hep hani ben olarak yapıyorum.
İşte bu kültürel farklılıklar.
Evet.
Yani taşındığımız yerin iş kültürünü gerçekten anlamamız lazım. Bunun için önden çalışmalara başlamak lazım. Nereden o bilgi parçacıklarını buluyorsak buluyor olmak ve hani bilgi dağarcığımızı genişletmek çok önemli. Bunun için bir kariyer danışmanı, benim gibi bir kişiyle çalışabilirsiniz ya da işte o bağlantılar kurup insanlarla coffee chat yapıp onlardan bu bilgileri alabilirsiniz. Yani her şekilde bağlantılar kurmak ve bu piyasada çalışan kişilerle, profesyonellerle konuşup o ipuçlarını toplamak gerçekten çok önemli. Türkiye'de de mesela başka bir yere mülakata girdiğinizde bir ekibin yaptığı projeden mesela ben yaptım diye yani prim toplamaya çalışsanız bu sefer antipatik bulunabilirsiniz. Hani bu yüzden bu kültürel kodları önden öğrenmek gerçekten çok önemli ve yani bütün iş başvuru sürecinin sonucunu değiştirebilecek bir şey.
Kesinlikle öyle. Başka ekleyeceğin bir şey var mıydı?
Kariyer yönetiminde bir de şöyle bir şeyle baş ettim ben, hala ediyorum. Şimdi hem Orta Doğu, Türk kültürü çok ilginç bir kültür. Akdenizliliğin ve Orta Doğu'nun getirdiği canlılık, kanlılık ve direktlik var aslında kültürümüzde ve dilimizde. Biraz Avrupa iş kültürünün de tabii iş kanunu üzerinden de yani Avrupa'dan aldığımız için bir takım şeyleri, maddeleri, iş hukukuna dair ve işçi haklarına dair aslında... bu Amerika'nın tamamen iş odaklı bakış açısı yok pek bizde. Hani insanlar iş yerinde yakın ilişkiler kurarlar. Ne bileyim WhatsApp grupları var mesela, ofis WhatsApp grupları, herkes birbiriyle konuşuyor. Hani hemen işe başlar başlamaz bilirsin yeni başlayan kişi evli mi, ne yapıyor, nerede oturuyor, hangi mahallede oturuyor falan. Böyle böyle daha yine kolektif bir kültürün yansıması vardır aslında çalışma alanlarında. Bir de direktlik ve şeyin de olduğunu düşünüyorum. Biraz şikayet kültürünün de olduğunu düşünüyorum. Hani iş yerinde bir şey ters gidiyorsa Türkiye'de o aslında hani malum ilan edilir. Hani konuşulur. Tabii ki kurumsal yerlerin, her kurumsal yerin farklı kültürü var. Bunu çok farkında olarak söylüyorum ama ben Kanada'da gerçekten ya bu stereotip hani çok doğru. Kanadalıların bu kibar, ekstra kibar olan tavırlarının iş kültüründeki ekstra kibarlığa yansıdığını da düşünüyorum. Ben her zaman burada şöyle bir şey söylüyorum Emre. Ben İngilizce eğitim gördüm. Hani liseden itibaren. ODTÜ'de de İngilizce eğitim gördüm. Sonra Birleşmiş Milletler'e girdim. Bütün çalışma arkadaşlarımla hep İngilizce konuştum. Ama Kanada'ya geldikten sonra 0.5, 1.5 yeni dil öğrendim. O da Kanada kurumsal dili gibi oldu. Hani bazı şeyleri gerçekten hani ABC diye değil de hani AB olursa sanki çok daha güzel olurmuş gibi düşünüyorum ben gibi ifade ediyoruz. Yani çok indirekt, çok kibarlaştırılmış bir şekilde söylüyoruz. Benim kendi serüvenimde bu gerçekten hala bir numaralı öğrenmem ve adapte olmam gereken şey. Bazen zorlanıyorum çünkü bazen böyle vakit kaybı gibi geliyor. Ya arkadaşlar söylesenize işte direkt gibi düşünüyorum ama olmuyor. Çünkü buranın kültürüne ait bir şey değil bu. Bunu çok fazla kişiyle konuştum. Yani mentorlarımla ve sektörden insanlarla konuştum. Herkes bunun Kanada'ya dair bir şey olduğu konusunda hemfikir. O yüzden Kanada'ya gelecek insanları bu konuda da uyarmak bence çok önemli.
İngiltere'de farklı versiyonu olduğu için benzer ve farklı. Tahmin edebiliyorum ne oldu. Burada da bir iş kibarlığı, daha doğrusu diplomasi, diplomatiklik
evet.
Var İngilizlerin yaptığı. Mesela bir feedback verilirken olumlu olan ilk 2-3 cümleyi hiç dinlemiyorum bile artık. Sonra gelen kısım çünkü asıl feedback oluyor. Orada zaten pozitife yakınsa pozitifliği anlıyorsun. değilse oradaki negatifliğin dozuna göre gerçekten negatif bir yorum mu değil mi onu çözebiliyorsun. Böyle böyle şeyler.
Evet.
Bir de şeyden bahsetmiştin seninle konuşurken. Hani sistematik ayrımcılık, gizli ırkçılık gibi konulardan. Aslında Kanada çok kültürlü bir ülke olsa da tam bir göçmen ülkesi. Hani Amerika'dan daha çok göçmen ülkesi.
Evet.
Bu bahsettiğin sistematik ayrımcılık veya gizli ırkçılık konusunu açabilir misin?
Tabii. Ya aslında şimdi gizli ırkçılık denilince kağıt üzerinde çok büyük bir kelime olarak var oluyor. Ben şu şekilde başlamak isterim. Kanada'ya dair gerçekten en müteşekkir olduğum ve en mutlu olduğum şeylerden biri bu çok kültürlülük ve Avrupa'da da yaşama deneyimi olan bir insan olarak buraya geldikten sonra bazı konularda gerçekten çok şükrettim ve bunun ayrıcalığını her an her gün fark ediyorum. Bu konuda da çok mutluyum. Yani sokakta, markette, evet, çok fazla dil duymak. Mesela bağıra bağıra Türkçe konuşurken kimsenin dönüp bana bakmaması, kimsenin bana böyle özel, benim gerçekten personal alanıma girecek, göç serüvenime dair sorular sormaması, bundan imtina etmesi ve göçü gerçekten hayatın ve Kanadalılığın çok değerli bir öğesi olarak görmeleri bence çok değerli bir şey. Buraya ilk geldiğimizde birinci hafta dedim ya böyle banka, işte social insurance number, ev tutmaya çalışıyoruz falan. Bu süreçlerde market AVM'de mont alırken bile o kadar fazla kişi bize yeni mi geldiniz, hoş geldiniz, tam da kış zamanı gelmişsiniz, çok zor, işte iyi bir mont alın. Yani o kadar fazla dediler ki yani gerçekten tek kıyas noktamız Avrupa olduğu için ben de eşim de çok etkilenmiştik bundan. Bu Toronto'ya da özgü bir şey. Çünkü Toronto gerçekten bütün Kanada şehirleri arasında. Yani bir Vancouver bir Toronto gerçekten ayrı bir yerde duruyor kozmopolit yapısıyla. Biz de o yüzden Toronto'yu seçtik yani. Bu hani günlük hayatı çok kolaylaştırırken iş alanında, kurumsal hayatta bir takım işte unconscious bias dediğimiz yani daha bilinçsiz bir şekilde insanların yaptığı bir takım ayrımcılıklar kesinlikle mevcut. Hani şöyle düşünelim, buranın baskın ve hani kurumsal hayatı domine eden population'ı nedir? Beyaz erkek olsun. Hani teknoloji dünyasını yönetiyor bu beyaz erkekler. O beyaz erkek başka bir beyaz erkekle okula gitmiş oluyor. Bir iş ilanında ona öncelik veriyor. O altına ekip kurarken yine kendisi gibi olan İşte hokeyci, kendisiyle yine aynı şehirde büyümüş insanı almayı tercih edebiliyor. O güven ilişkisinden ve o insanın gerçekten var olan işi yapacağına daha yürekten inanmasıyla ve daha hızlı bir karar olmasıyla bağlantılı. Maalesef derinleşen bir çeşitlilik açıklığı var. Ama devlet de bunun çok farkında ve dediğim gibi hani bir takım göçmenleri daha bu konuda iyi hazırlamak ve gerçekten hem iş başvurularında ve mülakatlarında doğru stratejileri uygulamaları için bir takım başlatılmış programlar var. Dediğim gibi benim çalıştığım program gibi.
Aslında Esin bahsettiğin şey böyle çok güzel bu konuya değinmiş olman. Ama bir yandan hani sen anlatırken şeyi düşündüm. Benzeri Türkiye'de de var.
Kesinlikle.
Okul üzerinde.
Tabii ki.
Ya aslında biraz normal insan psikolojisi ve davranışı da var tabii ki. Bir de çok fazla başvuru geldiğinde belli bir filtre yönteminden de geçiriyorsun. Burada belki senin bahsettiğin örnekte kişisel bağlantılar falan daha öne çıkıyorken Türkiye'de de mesela birçok uluslararası şirketin İK departmanları hani okul isimlerine göre filtreleme yapıyor.
Evet.
Ya da hani alan yöneticiler ya yani sen de mesela şimdi atıyorum bir ODTÜ mezunu gelse bir de X bir üniversite. Yani bu yurt dışında bir okul da olabilir yani. Yurt dışında eğitim görmüş biri olsun. Yani Türkiye'den bir başka bir üniversiteyle kıyas yapmayayım. Hani ODTÜ mezunu kişinin hani diğer deneyimlerine de tabii güvenerekten işinde başarılı olacağına inancın belki daha yüksek olabilir farkında olmadan gibi gibi.
Kesinlikle.
Aslında birazcık insan psikolojisi de devreye giriyor belki de.
Kesinlikle öyle. Yani bunu aslında çok güzel belirttin Emre. Çünkü gerçekten herkesin buraya geldikten sonra bir küskünlük yaşadığını görüyorum. İşte başarısızlık öyküleri çok fazla var. İşte doktor buraya geliyor, Uber yapıyor. İşte mühendis kasada çalışıyor. Ya bu tarz örnekler var ve bu gerçekten çok can yakıcı, çok üzücü. Böyle olmamalı. Çok fazla yani maalesef boşa giden potansiyeller var. Ve özellikle bu ülkenin göçmenleri gel lütfen diyerek çağırdığını düşünürsek çok büyük bir hayal kırıklığı. Ama hakikaten oyunun kurallarının aslında başka yerlerde de böyle olduğunu bilmek, yani o farkındalıkla bu işe girmek lazım. Çok güzel bahsettin ya, bu insan psikolojisiyle ve o dediğim gibi güven ilişkisiyle alakalı. O yüzden de yine tekrar yeri gelmişken söylüyor olayım, hani aslında iş arayış süreci biraz daha işverenlere bakın, gerçekten ben sizin aradığınız adayım, emin olabilirsiniz buna diye onları böyle telkin etme böyle süreci, onları ikna etme süreci. Doğru stratejilerle de, yani başarısızlık öyküleri olduğu kadar yüzlerce benim önümden geçen çok güzel başarı öyküleri de var. Biraz hani doğru yer, doğru zaman, doğru stratejiler, biraz da şans tabii ki. Bir de vazgeçmemek ve pes etmeden devam etmek.
Ya gerçekten öyle Esin. Vazgeçmeden, pes etmeden, azimle devam etmek. Hani yurt dışında iş arama sürecinden geçmiş ve buradayken de iş aramak zorunda kalmış biri olarak azimle devam etmek gerekiyor. Yani pes etmeden. Hep bölümlerimde bahsettiğim başka bir şeydir. Yani bir arkadaş mesela 300 yere iş başvurusu yapmış. Hepsini tek tek Excel'de listesini tutmuştu. İşte mesaj attım mı LinkedIn'den, geri döndüler mi, döndülerse ne dedim zart surt. Hepsini çetele tutuyordu. Yani kolay olmayacak. Mesela başka konuştuğumuz konulardan biri. Ben bazen tanıtırken işte diyorum, karşıda şöyle bir fırsat çıktı. Aslında yanlış kelime kullanıyorum. Çünkü bazen dinleyenlerden aynı güzel keşke benim de karşıma bir fırsat çıksa diyenler oluyor. Aslında fırsat yaratmak. Ya sadece o vizenin çıkması değil, üzerine gittiğinde de böyle bir kovalama sürecine gireceğinin bilinciyle hareket etmek gerekiyor. Adaptasyon sürecinde zorlandığın bir şeyler oldu mu bu arada? Mesela sosyalleşme süreci olsun ya da bunlar olduysa bir şeyler, nasıl başa çıktın?
Adaptasyon sürecini en zorlaştıran şeylerden biri bence saat farkı ve fiziksel uzaklık. Daha önce de Kanada'dan konuk aldığında onların da bunun altını çizdiğini biliyorum. Çünkü gerçekten insan çok zorlanıyor. Benim için şöyle bir şey oluyor. Günüm başlıyor. Mesela seninle de aslında bu konuşmayı benim mesai saatlerim içerisinde yapıyoruz. Çünkü aksi takdirde sen uyuyor olacaksın. Ailemle konuşmam aynen için, arkadaşlarımla sosyalleşmek için hep günün belirli bir saati var. Bir de sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da çok fazla arkadaşım var benim. Onlar da o saat diliminde. O yüzden genelde iş, toplantılar, sosyallik, aile aramaları, arkadaş aramaları diye yoğun yoğun yoğun gidiyor günüm. Sonra 5-6 gibi akşam bir anda sessizlik oluyor. Bu sefer de hani öyle bir dengesizlik yaşıyorum. Saat farkına hala alışamadım Emre. Gerçekten keşke böyle olmasaydı. Ya yani şu anda 8 saat Türkiye ile ve yani ilişkileri sıcak tutmak konusunda da ekstra bir sıkıntı yaratıyor. Moral bozuyor. Git gel yaparken jet lag oluyor. O hani şey, üzücü kısımlarından biri gerçekten. Onun dışında başka çok zorlandığım şeylerden biri vergilendirme sistemi. Aslında yine kariyer danışmanlığının da bir ayağı bu. Çünkü hani burada iş arayan insanların işte maaşınızdan ne kadar kesinti olacak, hani size iş teklifinde, sözleşmede yazan hani miktara göre, ona kıyasla hani cebinize girecek olan miktarı nasıl hesaplayabilirsiniz, nasıl anlayabilirsiniz, bir takım işte işçi haklarınız nelerdir, bununla ilgili de danışmanlık veriyorum insanlara. Benim de bunları öğrenmem çok uzun zaman aldı. Vergilendirme sistemiyle de hala boğuşuyorum diyebiliriz. Çünkü Türkiye'de böyle bir sistemde büyümediğimiz için gerçekten farklı ve zorluklar getirebiliyor. Onun dışında hani Kuzey Amerika kültürü zaten bizi domine ettiği için hani bütün diziler, filmler, gündelik hayat, hani o anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Burada farklı alışkanlıklarımız da oldu. Mesela ben bu kadar aktif, fiziksel olarak aktif, doğayla böyle bu kadar iç içe bir insan değildim. Ama Kanada kültürünün çok büyük bir parçası. Doğa yürüyüşleri, hikingler, işte yazın dağ evlerine, göl evlerine gitmek falan. Bunlar hayatıma girdi. Çok güzel, hani adapte oldum ama zorlanarak değil. Gerçekten keyifli ve mutlulukla adapte olduğum değişimler oldu onlarda.
Aslında şeyden çok bahsettin. Toronto'nun veya genel olarak Kanada'nın seni bağlayan noktalarından. Özellikle bu çok kültürlülüğü, göçmen ülkesi olması, hoş karşılanması göçmenlerin gibi konular seni oraya bağlayan şeyler olmuş gibi anlıyorum. Ayrıca bu vize sistemi de tabii ki. Bunlar haricinde bahsetmediğin herhangi bir şey var mıydı Kanada'nın avantajı ya da Toronto'nun avantajı olarak sayabileceğin?
Evet, aslında pek çok farklı şey var. Gerçekten bununla ilgili böyle durup sıklıkla düşünüyorum. Çünkü işimin de bir parçası olduğu için insanları da sürekli o oturup reflection yapmaya davet etmek istiyorum. Bunu yapmak için de önce kendimden başlamam gerekiyor. Bunun insanın göç sürecini çok güzel etkilediğini düşünüyorum. Çünkü ben buraya hangi amaçlarla geldim ve şu anda neredeyim ve nerede olmak istiyorumu sürekli olarak farkında olmak insanın başta da konuştuğumuz azim ve motivasyonu çok beslediğini düşünüyorum. Çünkü illaki zor ve bu zorluklarla başa çıkmak için o farkındalığı her zaman yakalamak lazım. Benim için gerçekten bu temel hak ve özgürlüklerle ilgili olan arayışımın herhalde başlattığı diyeyim bu göç serüveni Kanada'da devam ettiği için o anlamda çok mutluyum. Kendimi güvende hissediyorum. Böyle bir takım azınlık grupların burada daha görünür olması, temel haklarının gerçekten sağlanıyor olması çok hoşuma gidiyor. Yani burada gerçekten Haziran ayında, Pride ayında kitapçılardan tutun ne bileyim işte metro istasyonlarında bunun görünürlüğünün olması ve gerçekten bir takım dezavantajlı toplumların, toplulukların sürekli olarak desteklenmesi o ya da bu şekilde yeterli ya da değil, asla olmamız gereken yerde hiçbir zaman değiliz. Yani ben bir insan hakları savunucusuyum yani o yüzden hiçbir yer cennet değil, hiçbir yer ideal, ah tamam değil. Her an atılması gereken farklı adımlar var ama Toronto'da olmak, Kanada'da olmak beni bu azınlık görünürlüğü ve insan hakları konusunda çok besliyor. Yeni onlarca şey öğrendim. Burada bir de buranın yerlilerinin de daha işte o tarihin biraz daha böyle reconciliation adı verilen o tarihe biraz daha aslında Kanada'nın dürüst bir şekilde baktığı yeni bir süreç başladı. Trudeau'nun seçimleri kazanma sürecinden sonra. Tam da o bizim buraya taşınma dönemimize denk geliyor. Onun yansımalarını görmek, onunla ilgili yapılan faaliyetleri görmek de benim için çok besleyici oldu. Gerçekten senelerce haklarından men edilmiş ve çok büyük zulümler görmüş bir topluluğun. Yine dediğim gibi baby steps, hani minik minik adımlarla hani biraz daha o sürecin sağlamlaştırılmaya çalışılması, o ilişkilerin korunmaya çalışması gerçekten bence çok besleyici. Benim alanımda çalışan bir insan için. Onun dışında şey çok güzel bence. Türkiye'de biraz daha hani şey kültür, bu jenerasyonel de bir farklılık ama insanlar ne bileyim işte bir kurumda çalışıp orada 35 yıl, 40 yıl çalışıp emekli olabiliyorlar. Değişimler yapmak, hani büyük değişimler biraz daha yargılanabiliyor Türkiye'de ya da işte genel daha kolektif yapıda olan toplumlarda. Ben şey kariyer danışmanlığı yaparken de hani 50 yaşında yepyeni bir kariyere başlamak isteyen ve bunun için ailesinden, çevreden çok destek gören insanlarla çalışıyorum. İşverenler de bu tarz şeyleri destekliyorlar. O yüzden ben aslında kendi işimi kurmaya başlarken de bunun motivasyonunu çok hissettim. Yani daha kendimi güçlü hissediyorum burada. Yeni şeylere başlamak, yeni maceralara atılmak için. Çünkü sistemin ve genel toplumsal yapının bunu alkışladığını ve desteklediğini görüyorum.
Kesinlikle, hatta benim de 3. sezon 4. bölümde bir konuğum vardı, Nergis, yakın bir arkadaşım. Onunla bunu konuşmuştuk. İngiltere'de de kesinlikle böyle sektör değiştirme vesaire konusunda daha az toplumsal önyargıyla karşılaşıyorsunuz. Mesela o da psikoloji okuyup sonra düğün sektöründe, organizasyon planlama alanında çalışıyordu. Şimdi arama motoru optimizasyonu danışmanlığı, yani SEO danışmanlığı yapıyor. Ve işini kotarıyor ve yani mesela kurumsalda tam zamanlı bir işe girdi, event işinden sonra SEO uzmanı olarak işte gerekli sertifikasyonları edindi, işte böyle farklı gönüllü projeler yaptı derken tam zamanlı işe girdi, şimdi danışmanlık yapıyor falan. Böyle şeyler daha çok olabiliyor. Türkiye'de biraz daha hareket alanı kısıtlı gibi geliyor bana da.
Kesinlikle öyle ve benim zaten göç deneyimimden de beklediğim biraz buydu. O özgürlük ortamını, o daha fazla fırsatları hedefliyordum. O yüzden Kanada'da bunu bulabildiğim için gerçekten mutluyum. Zor dönemler de çok yaşadım gerçekten kariyerimle ilgili de ama hani biraz daha geride kaldı. Hani bu zaten buradaki Göç Bakanlığı'nın bir analizi var Emre. Buradan onu da paylaşmış olayım. Yeni göçmenlerin alışma sürecinin tamamlanmasının 3 yıl sürdüğünü ve 5 yıl içerisinde de gerçek köklenme ve thriving dediğimiz hani gerçekten hayatın hani tadını çıkarma ve kariyer anlamında da gerçekten olmak istediğiniz yere ulaşma sürecinin başladığını söylüyorlar. Yaptıkları araştırmalar bunu göstermiş. Bana hala bu arada anketler geliyor. Göç Bakanlığı'nın sistemindeyim. Hepsini dolduruyorum. Gerçekten işte soruyorlar bir şeyiniz var mıydı, komüniteniz var mıydı, size destek olan aile üyeleriniz var mıydı, konuşulan diller, ne kadar sürede iş bulduğum, bunların hepsinin datasını topluyorlar ve böyle bir araştırma sonucu görmüştüm. Hala relevant mıdır bilmiyorum pandeminin ve etkisiyle bu uzadı mı, kısaldı mı ama işte bir şeyler zaman alıyor yani gerçekten ama en sonunda bir şekilde adapte oluyoruz, alışıyoruz ve Kanada'nın gerçekten çok göçmen ülkesi olmasının uzun vadede buraya taşınmış kişileri desteklediğini düşünüyorum. Bir şeyden daha bahsedeceğim. İş-hayat dengesiyle alakalı. Sektörden sektöre çok değişeceğinin farkındayım bunun ama benim mesaim 8.30-4.30. Yani 4.30'da kapatıyorum. Eğer fazla ya o gün çok işim varsa mesela, geçen gün saat 5'ti ve çalışıyordum, böyle kızdım falan kendi kendime. Sonra dedim ki ya Esi ne diyorsun ya, hani asla şikayet edemezsin. Sınırlar o bakımda gerçekten aslında çalışan insanların biraz daha faydasına oluyor bence. İşte insanların özel hayatına girmemesi, çalışma arkadaşlarımla telefon numaramızı almıyoruz. Yani ben evli miyim, ne yapıyorum, nerede oturuyorum bilmiyorlar. Zaman içerisinde o bağlar kuruluyor. Gerçekten herkes birbirine daha mesafeli. Hani bu böyle bir soğukluk olarak da algılanabilir ama iş hayatının ve özel hayatın keskin bir şekilde ayrılmış olmasının bence o dengeyi korumak ve yani sağlıklı kalabilmek açısından temel avantajları olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle. Ben de başta hani o Türkiye'deki canlı ofis ortamını özlüyordum. Ama şu an geldiğim noktada yok iyi ki böyle diyorum. Yani yine ofisten arkadaş edinebilirsiniz. Çok yakın arkadaşlarınız olabilir. Ama bu demek değil ki herkes birbiriyle yüz göz olsun. İşte herkes belli bir samimiyetini, mesafesini koruyor ki 3 farklı iş yeri görmüş biriyim ben de burada. Evet, bu daha hoşuna gidiyor insanın zamanla. Ama zaman alabiliyor tabii. Bir de Türkiye'de ne kadar uzun süre çalıştığınıza bağlı da o eski alışkanlıkları bırakmak o kadar uzun sürebilir. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'ye dair özlediğin neler var? Ya da Türkiye'nin avantajları olarak neleri görüyorsun?
Türkiye'ye dair galiba şeyi özlüyorum. Yine bu Akdeniz kültürünün bir uzantısı olarak sokaktaki canlılığı özlüyorum. Ontario'daki lockdown bir de yani zaten tabii daha donuk bir memleket. Bir kere soğuk. Yani soğuk sokaktaki aktiviteyi tabii ki haliyle etkiliyor. Ama işte burada pandemi döneminde yani o kadar uzun sürdü ki lockdownlar. Hani rekor sanırım yani Ontario dünyanın en uzun süren lockdownuyla cebelleşti burada. Yani hepimiz depresyondaydık. Ben pandemi zamanında bir kere Türkiye'ye gittim ve taksiyle İstanbul sokaklarında giderken yani ağzım açık etrafa bakındığımı hatırlıyorum Emre. Böyle cıvıl cıvıl dükkanlar, esnaf, herkes birbiriyle hani sohbet ediyor. Yani onun bence çok güzel bir karşılığı var. Bana asıl evde hissettiren şeylerden biri o oluyor gerçekten. Yani Türkiye'ye her gittiğimde o fıkır fıkırlık, canlılık beni çok besliyor. Burada onu çok özlüyorum. Havaya alıştım artık. Kıştan şikayet etmenin çok verimsiz olduğunu düşünüyorum. Ama insan tabii ki ya yani burada Nisan ayında hala kar yağarken Türkiye'de hani yavaş yavaş tatil mevsiminin açılması, insanların plajlara gidebiliyor olması, kısa kollu tişörtlerle geziyor olması da üzüyor. Dediğim gibi ya yani ben de hani deniz kenarına çok gitmeyi seven ve hani o şekilde büyümüş bir insan olarak onu da özlüyorum. Ama onun yerine hani farklı şeylerle doldurdum dediğim gibi burada. Toronto'nun mesela hiç bu kadar suyla derin bir ilişkisi olan bir şehir olduğunu bilmiyordum ben buraya gelmeden önce. Toronto göl kenarında Ontario Gölü aslında çok çok çok büyük bir göl. Sanırım Marmara Denizi'nin 7 katı büyüklüğünde yanlış hatırlamıyorsam. Oo. Çok büyük ya yani deniz gibi sadece tuz kokmuyor. Üzerinde surf yapılıyor, jet skiler yapılıyor, paddleboard'umuz var mesela, paddleboard'la açılıyoruz, plajlar var, insanların tekneleri var. Yani 2 aycık, yani çok kısa sürüyor aslında yaz ama insanlar gerçekten full tadını çıkarıyorlar yazın burada. O da biraz hani Türkiye'deki şeyi özlemi, yani Türkiye'deki şeylere duyduğum özlemi yavaş yavaş kapatmaya başladı burada.
Peki hiç dönmeyi düşünüyor musunuz Türkiye'ye ya da Kanada'dan sonra başka bir yere vatandaşlık sonrası Avrupa'ya, Amerika'ya, başka yerlere gitme planları var mı?
Planlar demeyelim de hani hayaller diyelim. Hani tekrar başka bir yerde yaşamayı isterim aslında. Dediğim gibi Avrupa'nın bende çok özel bir yeri var. Hani Avrupa'da bir fırsat çıkarsa giderim. Ama herhalde şimdi bir yerden tamamen kopup başka bir yere köklenme deneyimini yaşadığım için kendimi güçlü hissediyorum. Bir kere yaptım, bir daha yaparım. Ama iş bulmadan gitmem. Yani onun stresi gerçekten çok ayrı. Onun baskısı gerçekten çok ayrı. Nasıl yapılacağını çok iyi bilmeme rağmen, bildiğimi iddia etmeme rağmen o stresi bir daha yaşamak ister miyim emin değilim. Bir de hani artık düzenimi kurdum burada. Türkiye'ye dönüş konusundaysa daha tereddütlüyüm açıkçası. Öyle bir hayalim yok, öyle bir beklentim de yok. Ancak majör değişimler olursa belki düşünürüm diye düşünüyorum.
Hayırlısı.
Evet. Evet.
Bu arada ben ilk başlarda sormayı düşündüğüm soruyu sormadan da kapamayayım
Tamam.
dedim. Esin aynı zamanda ya girişten hatırlarsınız. Jean Monnet bursiyeri olarak University of Kent'in Belçika kampüsünde master yapmış uluslararası kalkınma alanında. Jean Monnet bursu da çok geniş kapsamlı bir burs. Elde etmesi de kolay bir burs değil. Farklı şartnameleri falan da var. Jean Monnet'e başvurmayı düşünen biri varsa dinleyen ne tavsiyeler verirdin Esin? En son bir de onu sorayım.
Evet, çok güzel bir konu. Ben 2013 bursiyeriyim. Gerçekten en çok gurur duyduğum şeylerden biri ve benim hayatımı değiştirdi Jean Monnet bursu. Gerçekten. Sonra ben tezimde de aslında Jean Monnet'i çalıştım. Çünkü Avrupa Birliği'nin sivil topluma desteğini çalışmıştım tezimde ve Jean Monnet de bu kapsama giriyor. Gerçekten çok özel ve avantajlı bir burs. Öncelikle herkese gerçekten bunu değerlendirmelerini öneririm. Değerlendirmediğimiz her fırsat kaybettiğimiz bir fırsattır. O yüzden Jean Monnet'in sitesinde, web sitesinde her şey çok net ve açıklayıcı bir şekilde yazıyor. Seninle bunu konuştuktan sonra ben de girdim baktım. Çünkü hani ben bu bursu alalı 3 sene oldu, 10 sene olduğu için her şey çok fazla değişmiş. O yüzden güncel şeylere hakim değilim maalesef. Fakat dediğim gibi web sitesinde çok detaylı bilgiler var. Muhakkak bakıp herkesin eğer koşulları sağlıyorlarsa ki farklı gruplara sunulan kotalar var. Şansınızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Eğer dil yeteneğinize güveniyorsanız, İngilizce eğitim aldıysanız, İngilizce bir sınava girmek konusunda kendinize güveniyorsanız ki çalışabilirsiniz. Her beceri öğrenilebilir. Lütfen değerlendirin. Çok kişinin kariyerine ve eğitim hayatına katkıda bulunacak bir şey. AB müktesebatını çok iyi öğrenmek lazım sınava çalışırken. Benim tabii ODTÜ'den biraz avantajım vardı. Çünkü hem Avrupa Birliği üzerine dersler almıştım. Hem de daha eleştirel ya da hani böyle sayfalarca analiz yapma üzerine kurulu sınav yapısına alışkındım. Jean Monnet'in sınavları da benim zamanımda böyleydi. Hani uzun uzun hani bir takım şeyleri iyi öğrenmeniz ve o derin analizinizi kağıda dökmeniz bekleniyor Jean Monnet sınavında. O yüzden bol bol yazarak çalışmalarını öneririm gerçekten insanlara ve AB kurumlarını ve işte AB Türkiye ilişkilerini yalayıp yutmalarını öneririm. Ama benim ardımdan çok fazla arkadaşım da aldı. Gerçekten iyi çalışarak sınavı geçeceğinize eminim. Ki şu anda çok fazla online kaynak var. Avrupa Birliği'nin kendi web sitelerinde dünyalarca kaynak var. YouTube bile çok iyi bir çalışma kaynağı olabilir. Lütfen değerlendirin. Jean Monnet bursu gerçekten çok prestijli ve çok iyi işleyen bir burs. Herkese öneriyorum.
Harika. Valla güzel bir motivasyonla da kaydımızı belki de sonlandırabiliriz. Esin kaç dakika olur acaba kayıt diye soruyordu. Ben diyordum işte yani çok da zaman şeyi yapmıyorum. Herhalde 40-45 olur diyordu Esin. Şu an 1,5 saate doğru
Evet,
ilerliyoruz.
gerçekten.
Senin eklemek istediğin bir şey var mı son olarak?
Kanada'ya taşınmayı düşünen insanlara birkaç tavsiyeyle bitirebilirim belki.
Tabii.
Pek çok şeyden bahsettik zaten ama bence gelmeden önce beklentileri iyi yönetmek ve iyi araştırma yapmak gerçekten çok önemli. Sadece hani bilgi kirliliğinden de biraz uzak durmak lazım. Ya çok ilginç. Ben buraya gelirken böyle arayıp arayıp yani bir tane iki tane YouTube kanalı bulabilmiştim. Şimdi çok fazla insanın çok fazla göçmenlik deneyimini paylaştığı, hani takım YouTube kanalları çıktı, Instagram sayfaları var, danışmanlar var. Hani bu sektör büyüyor. Ama hani şunu unutmamak lazım. Hani senin kanalın bu podcast'te çıkan çok fazla insanın bahsettiği bir şey. Herkesin göçmenlik deneyimi biricik ve özel. Ne fazla pozitif, hani aman bir kapı atalım da her şeyi hallederiz, her şey çok güzel olacak diye düşünmek gerek. Ne de çok pesimist bakıp hani negatif, zaten orada kimse iş bulamıyormuş, çok kötüymüş de şöyleymiş de diye düşünmek gerek. Hani dediğim gibi azimle hem başarısızlık öykülerinin ya da belki talihsizlik öykülerinin hem de başarı öykülerinin olduğunu bilmek lazım. Hem de oyunu kuralına göre oynadığınızdan emin olmak lazım. Gerçekten hani Türkiye'deki iş arama kuralları ne kadar benzerlikler olsa da tamamen burada işlemiyor genel geçer bir şekilde. Benimle çalışan insanlara da ben çok keyifle yardımcı oluyorum. Lütfen bir bilene danışın ya da burada yaşayan insanlara danışın ve doğru şeyleri yaptığınızdan emin olun. Önce onu yaptığınızdan emin olun, sonra gerçekten hani işler iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor ona göre değerlendirirsiniz. Ama ben zaten Türkiye'de çok başarılı bir kariyere sahiptim. Bu vizeyi de aldım, şimdi her şey çok kolay olacak diye düşünmemek ve buranın kültürel farklılıklarını ve buradaki işveren beklentilerini gerçekten iyi öğrenmek lazım. Bir de az önce bahsettiğimiz şey gibi şeyle paralel olarak hani 3 yıl 5 yıl dedik. Kendinize biraz zaman tanıyın. Nasıl zaman kazanmaya çalışıyoruz? Bu zaman içerisinde de bizi besleyecek şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkesin bir takım öncelikleri var. Benimle çalışan insanlara böyle bir egzersiz de yaptırıyorum aslında. Yazılı bir şekilde hani bu göç deneyiminden beklentilerini tutup not edip sonrasında zaman aslında gelip işler zorlaştığında o listeyi bir açıp bakmalarını istiyorum onlardan. Çünkü dediğim gibi o motivasyonu tutmak ve evet ben buraya bir sebeple geldim ve aslında günün sonunda buna yakın mıyım, hedeflerime ulaştım mı ya da yavaş yavaş yaklaşıyor muyum diye bakmak lazım. Zaman kazandığımızda ve o zaman geçtiğinde zaten her şey bir şekilde yerli yerine oturuyor.
Ben de şimdi bir uzaklara dalıp düşündüm. Evet, ilk bu karar verdiğimdeki motivasyonlarımda ne noktadayım falan diye.
Çünkü insan hemen adapte oluyor ve hemen aslında kıyas standardımız değişiyor. Onun bilincinde olmak lazım.
Kesinlikle. Güzel. Vallahi çok keyifli oldu Esin. İyi ki bana mesaj attın. Arasa da buradan tekrardan teşekkürler. O zaman görüşmek üzere.
Evet, ben çok teşekkür ederim Emre. Çok değerli bir şey yapıyorsun. Hem göçmenleri birleştiren hem de göçmenlik isteği, hevesi olan insanları bilgilendiren bir şey yapıyorsun. Tekrar çok tebrik ederim. Bunun ne kadar fazla iş olduğunu gerçekten bir podcaster olarak ben de biliyorum. Beni davet ettiğin için de, bu alanı açtığın için de tekrar çok sağ ol. Umarım iletişimde kalırız. Ben de gerçekten çok keyif aldım bu sohbetten.
Evet, valla şahane tavsiyeler verdin. Her dakikası uzun bir bölüm oldu ama
evet.
Bence dinleyenlerin keyifle dinleyeceği bir bölüm oldu. Teşekkürler Esin.
Ben teşekkür ederim.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.